Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbi şrahli sadri ve yesirli emri ve ahlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Rabbi zidni ilmen ve fehmen ve elhikni bis salihin. Bismillahirrahmanirrahim. Lekad halaknel insane fi ehseni takvim. Sümme redednahu esfele safilin. İllellezine amenu ve amilus salihat. 23. sözden, 1. mepastan. 3. nokta. İman hem nurdur hem kuvvettir. Evet, hakiki imanı elde eden adam kainata meydan okuyabilir. Ve imanın kuvvetine göre hadisatın tazdikatından kurtulabilir. Tevekkeltu alallah der, sefine-i hayatta kemal-i emniyetle hadisatın dağlarvari dalgaları içinde seyran eder. Bütün ağırlıklarını Kadir-i Mutlak'ın yedi kudretine emanet eder, rahatla dünyadan geçer, berzahta istirahat eder. Sonra saadet-i ebediye girmek için cennete uçabilir. Yoksa tevekkül etmezse dünyanın ağırlıkları uçmasına değil belki esveli safiline çeker. Demek iman tevhidi, tevhid teslimi, teslim tevekkülü, tevekkül saadet-i dareyini iktiza eder. Fakat yanlış anlama, tevekkül esbabı bütün bütün reddetmek değildir. Belki esbabı dest-i kudretin perdesi bilip, riayet ederek esbaba teşebbüs ise bir nevi duayı fiili telakki ederek müsebbebatı yalnız Cenab-ı Hak'tan istemek ve neticeleri ondan bilmek ve ona minnettar olmaktan ibarettir. Tabi tevekkülün inancımızda çok büyük yeri vardır. Tevekkül, teslimiyetle beraber çok kullanılır. Tevekkülün manasına baktığımız zaman şu ifadeler karşımıza çıkıyor. İşi başkasına ısmarlamak ama itikat konusunda işi Allah'a bırakmak. Sebeplere tevessül ettikten sonra İşi Allah'a bırakmaya tevekkül diyoruz. Diğer bir mana itibarıyla Allah'tan gelene razı olmak. Kendine ait vazifeyi yaptıktan sonra neticelerini Allah'tan istemek. Bir başka manasıyla kadere razı olmak. Hakka güvenmek. Yeis ve kederden uzak olmak gibi manaları ihtiva ediyor tevekkül. Onun için şu ifadeyi sıraladığımız zaman iman tevhidi gerektiriyor. Yani Allah'a iman ettiğimizde onu bir bilmek imanın esasını teşkil ediyor. Zaten aklın fonksiyonu da Allah'ı bir bilmektir. Onun için İşaretül İcaz'da üstadımız ifade ediyor. İnsanın aklına bakan der ki, bu akıl tevhid içindir. İnsanın kalbine bakan der ki, bu kalp iman içindir. İnsanın kalıbına bakan der ki, bu kalıp ibadet içindir. Onun için iman tevhidi. Allah'ı bir bilmeyi, bir kabul etmeyi gerektiriyor. Peki, tevhid teslimi gerektiriyor. İnsanı yaratan, onu şu dünyaya gönderen Mevla, insanın dünyadaki hayatını ve yaşayışını tanzim etmiş. Her şey kader ile takdir edilmiş. Hiçbir şey tesadüfi, başıboş ve boşu boş değil.
her şey kader kalemiyle belirlenmiş, takdir edilmiş. Biz o takdire teslimiyet göstereceğiz. Bu takdire baktığımız zaman bunlar ne olabilir? Yaratılış içerisinde, hani üstadımız 7. sözde insanın bir yolcu olduğunu beyan ediyor. Âlem-i ervahtan yola çıktık. Rahm-ı maderden, bir anneden şu dünyaya geldik. Çocukluktan, gençlikten, ihtiyarlıktan kabre. Berzahtan, haşirden, sırattan ebedül abada giden bir yolcu, insan. O yolculuğun bir kesiti olan dünya hayatında insan hayatını devam ettirebilmesi için bir takım kurallara, kaidelere bağlı olması gerekiyor. Çünkü Mevla dünya hayatını öyle dizayn etmiş. Onlara baktığımız zaman insan ya kanun-u ilahiye itaat eden muti bir nefer olacak veya heva ve hevesine tabi olan asi bir kimlik taşıyacak. Allah'ın emirlerine itaat ettiği ve onun emri doğrultusunda hayatını yaşaması imanının gereğidir. İtaatinin gereğidir. Ve ona göre tanzim edilen hayatı iradesiyle kesbeder, tatbikat sahasına koyar. O noktada insandan teslimiyet isteniyor. Üçüncü basamakta teslim, tevekkülü gerektiriyor. Tevekkül, Allah'tan gelene razı olmak. Allah'ın rububiyetine rıza göstermek. Allah'ın takdirine boyun eğmek. Allah'ın tanziminden memnun olmak. Bu manada insan heva ve hevesinin arzusundan sıyrılacak, ilahi nizama tabi olacak. Fakat imtihan meydanı olması hasebiyle Mevla şu dünya hayatında iyiliklerle kötülükleri, güzelliklerle çirkinlikleri, hayırlarla şerleri, imanla küfrü, hidayetle dalaleti iç içe koymuş. Sonra peygamberler gönderip onların özelliklerini tarif etmiş. İyisini seçip almayı, kötüsünden içtinap edip sakınmayı peygamberler ümmetlerine ders vermişler. İşte o manada rıza noktasında bir teslimiyet tevekkülümüzü gerektirdiğini aşikare görüyoruz. Eğer bu manada Mevla'nın kainata koyduğu nizama teslim olup tevekkül göstermezsek, bizim arzu ettiğimiz sonsuz emeller, bize ilişen ve bizi rahatsız eden sonsuz elemlerle başa çıkmamız mümkün değil. Ne emellerimize kavuşabiliriz, ne elemlerimizden sıyrılabilip rahat bir dünya hayatı yaşayabiliriz. Onun için Allah'ın koyduğu kurallara, bize yüklediği misyona ve vazifeye rıza göstermek, tevekkül etmek, teslim olmak mecburiyeti karşımıza çıkıyor. Onun da en birinci yolu kulluğumuzu sergilemek. Çünkü yaratılışımızın gayesi Allah'a kul olmaktan geçiyor. Vazifemiz Allah'ı tanımak, Allah'ı bilmek, Allah'a iman ve onun rızası doğrultusunda fiiliyat sergilemek ki buna kulluk vazifesi diyoruz. Evvela itikat ile, iman ile kendimize bir daire çizmemiz gerekiyor. Yani o imanımız eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh demekle Halik ve Rezzak ondan başka yoktur. Zarar ve menfaat onun elindedir. O hem hakimdir, abes iş yapmaz, hem rahimdir, ihsanı, merhameti çoktur diye itikat ediyoruz. Ve böylece hazine-i rahmet kapısını dua ile, ibadet ile çalmış oluyoruz. Hem her şeyi kendi Rabbimizin emrine verip ve bize musahhar olduğunu görmekle Allah'a iltica etmiş oluyoruz. Tevekkül ile istinad edip her musibete karşı bir noktaya sığınmış oluyoruz. İmanımız bize tam bir emniyet veriyor. Çünkü biraz önce ifade ettiğimiz manada insana zarar veren, insana ilişen, onu sıkıntıya sokan elemlerin adeta sayısız ve sonsuz olduğunu görüyoruz. Bu kadar bize ilişen elemlerin karşısında insan istinat edecek, sığınacak ve medet dileyecek bir merci arıyor. İşte iman bizi Allah'a isnat ediyor, Allah'a intisap ettiğimizi aşikare bize ders veriyor. Onun için bu sözün başında üstadımız ifade ediyor. İman intisaptır. İnsanı Sani-i Zülcelal'ine nispet ediyor. İnsan, nihayetsiz olan aczi ve sonsuz olan fakrı ile bir kadir-i mutlaka, bir gani-i mutlaka istinat etmedi mi, hadisat içerisinde boğulma tehlikesiyle karşı karşıya kalıyor. İşte burada tevekkül devreye giriyor. Diyor ki, seni yaratan Allah, seni rızıklandıran Allah, seni başıboş bırakmamış, seni sahipsiz bırakmamış. Sen onun hem mülküsün, hem memlüküsün. Hem de mülkünü sana musahhar etmiş. O halde iman ile ona intisap et, ondan medet dile ve ona dayan. İşte bu noktada imanımız bizi tevekkül ve teslimiyete yönlendiriyor. Ve netice itibarıyla bütün emellerimize onunla ulaşabiliyoruz. Çünkü o emellerin en önde geleni insanın ebedi hayat talebidir. Ebedi yaşama arzusudur. Ve insana verilen his ve duyguların tatmininde o lezzetleri ebedi olarak elde etme garantisidir. İşte Mevla bize imanı bahşetmekle o iman bize ebed duygusunu, ebed fikrini, ebed inancını veriyor. Onun için üstadımız ifade ediyor, her kim uyanık vicdanını dinlese, vicdan ebed, ebed diye haykırıyor. Dolayısıyla emellerimize ancak ebediyet inancıyla ulaşabiliyoruz. Emellerimize ibadet, iman vesilesiyle ulaştığımız için bize bir rahatlık, bir tevekkül ve bir teslimiyet geliyor. Biz de rahat etmiş oluyoruz. İnsana ilişen elemler de çok. O elemler karşısında insan da bir noktaya sığınması gerekiyor. darda kaldığından dolayı medet dilemesi gerekiyor. İmdat dilemesi gerekiyor. İşte o da insanın acizliğini gideriyor. Çünkü ihtiyaçlarını karşılamada, kudreti hiç hükmünde, imkanları yok hükmünde. Dolayısıyla o az ve fakrını karşılamada, gani-i mutlak olan, mutlak zenginlik sahibi olan Allah'a iman ve istinat edince o elemden kurtuluyor. Ona acizliğinden dolayı, ona ilişen elemlerden kendini koruyamadığı zaman müthiş bir heyecan ve helecan hissediyor. Adeta onun bütün hissiyatı lezzet ve zevklerden mahrum kalıp keder ve elemler içerisine bürünüyor. Böyle bir halde insana manevi bir azap. Ondan kurtulabilmesi için de kadir-i mutlak olan Allah'a istinat ediyor, acizliğinden ve zayıflığından kurtulmuş oluyor. Netice itibarıyla insan o tevekkül vari haliyle ne yapıyor? Büyük bir rahata ve huzura kavuşuyor. Peki şu dünyanın ahvali bir imtihan meydanı, bir muharebe, bir mücadele, bir cihat meydanı olarak vasıflandırılıyor. Bakın o haliyle beraber, işte ey tembel nefsim, o dalgalı meydan-ı harp, bu dalgalı dünya hayatı, yani öyle büyük dalgaları var ki, her dalgasında binlerce cenaze bulunduğu birinci lamada ifade ediliyor. Hadisatın tazikatından kurtulmanın çok zor olduğu orada ders veriliyor. Peki bütün bunların tazikatından insan nasıl kurtulacak? Feraiz-i diniyesini yerine getirmekle. Çünkü o manada insan iki özellikle bir kimlik sergileyecek. Ya feraiz-i diniyesini bilen ve işleyen ve kebairi terk eden ve günahları işlememek için nefis ve şeytanla mücadele eden müttaki bir Müslüman olacak. Allah'ın emrettiği doğrultusunda, onun rızası doğrultusunda bir hayat sergileyecek. Veya Rezzak-ı Hakiki'yi itham etmek derecesinde derdi maişete dalıp, feraizi terk ve maişet yolunda rast gelen günahları işleyen fasık durumuna düşecektir. İşte o fasık durumuna düşmemek için bize verilmiş olan vazifeleri bir hakkın eda etmek, inancımızın, teslimiyetimizin ve tevekkülümüzün gereğidir. Tevekkül konusunda en büyük zafiyetimiz rızkın temini olarak karşımıza çıkıyor. Yani Mevla öyle bir rızık sofrası önümüze sermiş ki min haysu la yahtasib, hesapsız bir tarzda, la yuhsa ve la yu'at, ne sayıya sığar ne de hesaba sığmayan nimetleri Mevla bize lütfetmiş. Fakat tevekküldeki zafiyetimizden dolayı, efendim, elimizden kaçar endişesiyle öyle bir azap çekiyoruz ki onların temininde fevkalade bir hırs gösteriyoruz. Halbuki Mevla rızka kefil. Rızık taahhüt altında. Ondan yana herhangi bir endişemiz yok. Fakat tevekkülde zafiyet olduğu için rızıktaki taahhütte endişeler meydana geliyor. Hırs bizim dünyamıza hakim oluyor. Esas vazife olan Allah'a kulluğu terk ediyoruz. Rızkın temini için var gücümüzle gayret sarf ediyoruz. O manadaki rızkın teminine çalışmak, asli vazifemiz olan ibadeti bize unutturuyor. Bu manada 28. lem'ada اِنَّ اللّٰهُ وَالرَّزَّقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَت۪ينَ مَا مِنْ دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اَللّٰهُ يَرْزُقَهَا وَاِيَّاكُمْ ayeti kerimelerini üstad tefsir ederken diyor ki, sizin rızkınız, evladı iyalinizin rızkı, müteallikatınızın rızkı, hayvanatınızın rızkı Allah'a aittir. Sizin onda bir endişeniz olmasın. Bu rızık endişesinden dolayı asıl vazifeniz olan ibadeti sakın terk etmeyin. Çünkü rızkı Mevla veriyor. Fakat tevekküldeki zafiyet ve noksaniyetten dolayı biz bu taahhüd-i ilahiye itibar etmekte zafiyet gösteriyoruz. Rabbim bize şuur ihsan eylesin. Rabbim tevekkülümüzü ziyadeleştirsin. Üstadımız bu noktayı nazara verirken şu noktayı bize ders veriyor ve insanın bu manada iki vazife var. Biri hayatı verip beslemektir. Diğeri hayatı verene ve besleyene perestiş edip yalvarmaktır. Ona tevekkül edip emniyet etmektir. Evet, en parlak bir mucizeyi sanat-ı semedaniye, bir harikayı hikmet-i Rabbaniye olan hayatı kim vermiş, yapmış ise, rızıkla o hayatı besleyen ve idame eden de odur. Ondan başka olmaz. Delil mi istersin? En zayıf, en aptal hayvanlar en iyi besleniyorlar. Meyve kurtları ve balıklar gibi. En aciz ve en nazik mahluk en iyi rızkı onlar yiyor. Yavrular gibi, çocuklar gibi. Demek ki rızkı helal iktidar ile değil, ne iledir? İftikar iledir. Evet, vasıtayı rızkı helal, iktidar ve ihtiyar ile olmadığını, belki acz-ı zaaf ile olduğunu anlamak için balıklar ile tilkileri, yavrular ile canavarları, ağaçlar ile hayvanları muvazene etmek kafidir. Hakikaten yine bu ifadeleri üstadımız nazara verirken şunu ifade ediyor. Ağaçlar oldukları yerde durdukları halde rızıkları onların ayaklarına gidiyor. Ve onların meyvelerini evlatları olarak vasıflandırırken her türlü varlıktan daha çok evlat besliyorlar. Hayvanlar irade ile rızıkları peşine koştukları için rızık onlara gizleniyor. Biraz gayret sarf etmeleri gerekiyor. İnsanlara sıra geldiğinde insanların yavruları, çocuklar, rızık ayaklarına gidiyor. Dünyaya geldiği anda Mevla rahmet hazinesinden iki musluk onun imdadına gönderiyor. Sadece ağzını açıp o musluklara yapışması yetiyor. Demek ki aczimiz ve zafiyetimiz ne kadar ise rızık da o kadar bize kolay geliyor. İşin içerisine irade girince, işin içerisine hırs girince, işin içerisine tamahkarlık girince, işin içerisine meşru olmayan vesile ve yollar girince rızık gizlenmeye başlıyor. İnsan da koştukça peşine koşuyor. Yani bu manada dünyevi menfaatlerin peşine koşmayı Mevlana Hazretleri bir vasıtanın peşine koşan kişiye benzetiyor. Koştukça kişi yoruluyor, koşması zayıflıyor, vasıta serine devam ediyor, o geri kalıyor. Ama halen daha yakalayacağım diye koşuyor. Koşmasını da bir türlü bırakmıyor. Onun için insanın ahvali, insanın yaşı, durumu ne olursa olsun, tevekkül ve teslimiyet olmadığı zaman dünyevi nimetlerin peşinden öyle bir hırs ve tamahkarlıkla koşuyor ki onu elde etme vehmi uğruna Allah'a olan kulluk vazifesi ikinci, üçüncü sıraya kalıyor. Belki de Rabbim muhafaza eylesin, terke uğruyor. Onun için bu manadaki tevekkül ile teslimiyet ile birlikte çok rahat bir şekilde yaşayacağımız aşikare ortada. Demek cüz-i iradenin bu manada yanlış noktada kullanılması insanı sıkıntıya sokuyor. Halbuki o cüz-i iradeyi şerlerden sakınıp hayırlara yönelme noktasında kullanmamız gerekiyor. Efendim, dünyevi nimetleri elde etme konusunda eğer esas vazifemiz olan ubudiyeti, Allah'a olan kulluğu ve onun en has bir simgesi olan namazı ifa eder isek, eda eder isek, insanın diğer çalışmaları da ne hükmüne geçiyor? Onlar da ibadet hükmüne geçiyor. Evet, bu dünya hayatında insanın tevekkül ve teslimiyetini zorlayan musibetler, hastalıklar, sıkıntılar insanın karşısına çıkıyor. Onun için bir hastalığa, bir sıkıntıya, bir musibete uğradığımız zaman orada da ayrı bir tevekkül ihtiyacı karşımıza çıkıyor. Onun için üstadımız güzel bir manzum ifadeyle "Bırak biçare feryadı, beladan gel tevekkül kıl. Zira feryat bela ender, hata ender, beladır bil." Yani insana gelen musibetler, hastalıklar, eziyetler, sıkıntıların altında imtihan sırrı var. Onun için o musibetler, belalar karşısında insan sabrettiği zaman büyük bir mükafat elde ediyor. O sabrı "İnna Allah yuhibbu sabirin, inna Allah me'as sabirin" sırrına ve şerefine o insanı ulaştırıyor. Fakat musibetler karşısında tevekkül ve teslimiyet göstermeyince feryat ediyor. Feryat ettikçe onun manevi ikliminde musibetin taziki, sıkıntısı, onu ezmesi artıyor. Yani feryat ile kendi musibetini ziyadeleştirmiş oluyor. Onun için üstadımız musibetleri musikinin namatı şeklinde değerlendiriyor. Çünkü o musibetlere karşı sabır göstermenin, tahammül etmenin, musibeti verenin Allah olduğunu bilip ona göre feryat etmemenin öyle büyük mükafatı ve sevabı var ki, o sevap karşısında insan onu bilse, çektiği musibetleri çok basit ve az görecek. Keşke çok daha fazlasına katlansa idim de, sevabım daha fazla olsa idi diye temennide bulunacak. Evet, bela vereni buldunsa, ata ender, safa ender, beladır bil. Bırak feryadı, şükür kıl, manendi bela bil. Dema keyfinden güler, hep gül mül. Yani bülbülün sürekli o güzel ötüşü gibi, ey insan, sana verilen nimetlerin bir kısmı, belki suistimalden dolayı, belki kıymetini bilmediğinden dolayı, belki başka hikmetlerden dolayı elinden alındı ise feryat etme. O nimetlerinden mahrumiyetini bela olarak algılayıp Allah'ı insanlara şikayet etmeye kalkma. Hani musibet karşısında insan müteessir olur. Fakat şekva ona olmalı, ondan olmamalı. Allah'ı insanlara şikayet ediyormuş gibi değil. Ey Rabbim, tahammül edemiyorum. Acizim, zayıfım, çaresizim. Bu da bana ağır geliyor. Bunu benim üzerimden kaldır diye dua ve ilticada bulunmak gerekiyor. Ger bulmazsan bütün dünya cefa ender, fena ender, hebadır bil. Cihan dolu bela başında varken ne bağırırsın küçük bir beladan? Gel tevekkül kıl. Tevekkül ile bela yüzünde gül, ta o da küçülsün. O küçüldükçe küçülür, eder tebeddül. Tabii asıl musibet ve muzır musibetin dine gelen musibet olduğunu üstadımız beyan ediyor. Diğer musibetler hakikat noktasında musibet değildir. İhtar-ı ilahidir, ikaz-ı rahmanidir. Lemalarda üstadımız örneğini veriyor. Gayrın tarlasına giren koyunlara çoban bir taş atar. Çobanın attığı taşa musab olan koyun der, zarardayız, dönelim. Döner, sürü de döner. İşte bu manada insan cüz'i iradesini yanlış yolda kullandığı zaman, haddi aştığı zaman, yasak olan koruya girdiği zaman kader tarafından bir ikaz, bir musibet taşı gelir. İnsan zararlı yolda olduğunu idrak ile döner ise o musibet onun helaketten, felaketten kurtulmasına sebebiyet verir. İşte bütün bunların kabulü tevekkülümüzden geçiyor. Onun için 17. sözde bakın üstadımız nasıl ifade ediyor. Ya Rab, tevekkülsüz gafletle, iktidar ve ihtiyarıma dayanıp, derdime derman aramak için cihat-ı sitte denilen 6 cihette nazar gezdirdim. Me'at teessüf, derdime derman bulamadım. Ve bu 5 paralık cüz-i ihtiyari nerede? Bununla onların mübayasına gidilmez. Bununla onlar kazanılmaz. Öyle ise başka bir çare aramak gerektir. O çare ise şudur ki, o cüz-i ihtiyariden dahi vazgeçip, irade-i ilahiyeye işini bırakıp, kendi havlu kuvvetinden teberri edip, Cenab-ı Hakk'ın havlu kuvvetine iltica ederek, hakikat-ı tevekküle yapışmaktır. Demek ki, Allah'ın kainata koyduğu bir sistem ve bir düzen var. Kainatta dönen çarklar ve dolaplar var. Onlara uygun hareket etmek gerekiyor. O hareketin tarifi, şekli dinimiz tarafından bize öğretilmiş. Biz irademiz ile çok zayıf olan iktidarımıza güvenir isek, bize verilmiş olan vehmi nimetleri kendi malımız olarak algılar ve itikat eder ve ona göre hayatımızı tanzime kalkar isek bu işin altından kalkamayız. Dünyanın yükünü omuzumuza almış oluruz. Hadisatın tazikatı altında ezilmiş oluruz. Peki ne yapacağız? Mevla'nın düzenine, dünya hayatına koyduğu sisteme itimat edeceğiz. Teslim olacağız. Onun rububiyetine rıza göstereceğiz. Ve onun gösterdiği doğrultuda hayatımızı tanzim edeceğiz. O da cüz-i irademizin enfusi doğrultusunda kullanılmasından vazgeçmekle olur. Onu külli iradeye bir şart-ı adi yapıp, o külli irade bizi nereye götürmek istiyor ise, ona göre yönlendirmemiz gerekiyor. İşte o zaman necat bulmuş oluruz. Allah'ın yolunda o cüz-i ihtiyar eden, vazgeçiyorum ve enaniyetimden teberri ediyorum diye tavrımızı ortaya koymamız gerekiyor. Peki bunun neticesinde ne var? Ta senin inayetin acz-ı zaafıma merhameten elimi tutsun, hem ta senin rahmetin fakr-ı ihtiyacıma şefkat edip bana istinadgah olabilsin, kendi kapısını bana açsın. Evet, her kim ki rahmetin nihayetsiz denizini bulsa, elbette bir katre serap hükmünde olan cüz-i ihtiyarına itimaz etmez. Rahmeti bırakıp ona müracaat etmez. Peki, müracaat edersek sonunda hüsrana uğradık mı? Nasıl pişmaniyetimizi sergiliyoruz? Onu da üstadımızın dilinden dinleyelim. Eyvah! Aldandık. Şu hayat-ı dünyeviyeyi sabit zannettik. O zan ile bütün kaybettik diye pişmaniyetimizi sergiliyoruz. Onun için geriye dönüp geçmiş hayatımıza baktığımızda irademiz ile yönlendirdiğimiz o fiiliyatı ve faaliyetleri beğenmiyoruz. Allah'ın emri doğrultusunda onun rızasına uygun gösterdiğimiz hayat ise bize lezzet ve surur veriyor. Bu hal bize şöyle bir kanaat vermeli ki, tevekkül ve teslimiyetiniz tam olsun, kendi cüz'i iradenizden teberri edin, uzak durun ve Allah'ın emri ve rızası doğrultusunda şu dünya hayatını yaşayın. Evet, ozan sebebiyle bütün zayi ettik. Evet, şu güzerana hayat bir uykudur, bir rüya gibi geçti. Şu temelsiz ömür dahi bir rüzgar gibi uçar gider. Kendine güvenen ve ebedi zanneden mağrur insan zevale mahkumdur. Süratle gidiyor. Hane-i insan olan dünya ise zulümat-ı ademe sukut eder. Emeller bekasız, elemler ruhta baki kalır. İşte ey insan, yalnız ona abd olsan, bütün mahlukatın üstünde bir mevki kazanırsın. Eğer ubudiyetten istinkaf etsen, uzak dursan, aciz mahlukata zelil bir abd olursun. Eğer enaniyetine, iktidarına güvenip, tevekkül ve duayı bırakıp, tekebbür ve davaya sapsan, o vakit iyilik ve icat cihetinde arı ve karıncadan daha aşağı, örümcek ve sinekten daha zayıf düşersin. Şer ve tahrip cihetinde dağdan daha ağır, taundan daha muzur olursun. Yani bu manadaki en büyük zararı insan kendi nefsine vermiş oluyor. Ebedi hayatını berbat etmekle, ebedi hayatını imha etmekle, ebedi hayatını perişan etmekle. Ey insan, senin elinde gayet zayıf, fakat seyyiatta ve tahribatta eli gayet uzun ve hasenatta eli gayet kısa, cüz-i ihtiyari namında bir iraden var. O iradenin bir eline duayı ver ki, silsile-i hasenatın bir meyvesi olan cennete eli yetişsin ve bir çiçeği olan saadet-i ebediyeye eli uzansın. Diğer eline istiğfarı ver ki, onun ile seyyiattan kısalsın ve o şecere-i mel'unenin bir meyvesi olan zakkum-u cehenneme yetişmesin. Yani insanda iki cihet var. Biri hayır ve hasenata olan meyli, biri şerre ve tahribata olan meyli. Dolayısıyla insan dua ile, tevekkül ile hayır ve hasenata yönlenecek. Günahlardan sakınmak ve içtinap ile meyelan-ı şerri kesecek ve istikametle hareket etmiş olacak. Demek dua ve tevekkül meyelan-ı hayra büyük bir kuvvet verdiği gibi, yani insan dualı bir hayat yaşadığında o dualı hayat onun hayra olan meylini artırıyor. Hayırlı sahaların, kapıların açılmasına bir şart oluyor, sebebiyet veriyor. Diğer taraftan istiğfar ve tevbe dahi meyelan-ı şerri keser. Yani Allah'tan af dilemek, yaptığı hatalardan, kusurlardan, eksikliklerden dolayı bağışlanmayı talep etmek ve tevbe etmek onun şerri olan meylini keser. Bir insan şerri olan meylden sakınır, hayra olan sahaya yönelirse o istikamet doğrultusunda hareket ediyor ve akabinde de inşallah Mevla'nın vaat ettiği cennet nimetlerine ulaşır. Rabbim o güzelliği cümlemize nasip eylesin. Evet. Tebliğ konusunda o da bir tevekkül istiyor. Yani tevekkülün bu manadaki başlıkları çok. Bismillahirrahmanirrahim. Fein tevellev fegul hasbiyallah ayeti kerimesini üstadımız nazara verirken diyor ki Peygamber aleyhissalatü vesselama hitaben, yani eğer insanlar seni dinlemeseler, senden ayrılsalar, efendim heva ve hevesleri yolunda gitseler, sen Allah bana kafidir deyip Allah'a tevekkül et. İşte o noktada tebliğ vazifesini yaparken yine üzerimize bir tevekkül ve teslimiyet vazifesi düşüyor. Neticeye karıştığımız zaman haddimizi aşmış oluyoruz. Kendi vazifemizi terk edip Allah'ın vazifesine karışmış oluyoruz ki o duruma düşmekten de Rabbim bizleri muhafaza eylesin. Kader ve kazaya rıza göstermek. Yani kadere teslim, kazaya rıza yine tevekkülün esaslarındandır. Madem ki kadere iman, imanın şartları arasına girmiş, başımıza gelen hadise gerçekleşmiş ki buna kaza deniliyor, vuku bulmuş, vuku bulan hadisenin de kaderde olduğu açıkça belli olmuş, ortaya çıkmış, o zaman aman ne yaptım da bu başıma geldi diye kaderi tenkit etmeden rıza göstermek ve tevekkül etmek gerekiyor. Yine imandaki tevekkül zaten silsile içerisinde işleniyor. İman tevhidi, tevhid teslimi, teslim tevekkülü göstermesi bakımından, yani inanca ait kuralları fiiliyatta ve uygulamada gerçek olarak yaşayabilmemiz için azami tevekküle ihtiyacımız var. Rabbim bizi tevekkül edenlerden eylesin. Onun için ayet-i kerime ifade ediyor. İnnellâhi yuhibbul mütevekkilîn. Allah tevekkül edenleri sever. Mevla sevdikleri zümresine bizleri de ilhak eylesin. Evet, inayet karşısında son olarak bunu da ifade edeyim. Yani Mevla başta insanlar olmak üzere bütün mahlukata bir inayeti, ikramı var da fakat insanlara olan inayeti, insanlara olan ikramı ayrı. Kur'an-ı Kerim'deki ayetler, وَسَخَّرَ لَكُمْ وَسَخَّرَ لَكُمْ gibi ayetlerle, semavat ve arzı, yeryüzü ve içindekileri, şemsi ve kameri, gece ve gündüzü, Mevla insana musahhar ettiğini, o nimetlerle insanları nimetlendirdiğini beyan ediyor. Fakat biz o noktadaki inayetlere şuurumuz olması gerektiği şekilde taalluk etmediğinden dolayı tevekkül konusunda zafiyet gösteriyoruz. Demek ki o noktadaki tevekkül imanımıza kuvvet veriyor ve imanımızın o kuvvetliliği bizi şu seviyeye ulaştırıyor. Bu risalenin başında birinci noktasında ne diyor? İman insanı insan eder. Belki insanı sultan eder. O halde insanın insaniyeti imanladır. İmanın göstergesi de tevekküldür. Madem ki Mevla tevekkül edenleri seviyor, İnnellahi yuhubbul mütevekkilin sırrıyla biz de azami bir şekilde tevekkül ile Allah'ın sevdikleri insanlar sınıfına dahil olmayı gayret edelim. Rabbim de bizlere müyesser kılsın. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtana innaka entel alimul hakim ve ahiru davahum enel hamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.